Ayrım 2. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar. Sayfa 24. 3. kısım. Yukarıda hayatımın sıkıntılarından birkaç defa bahsettim. Hatıralarım ilerledikçe okuyucularım ömrüm boyunca ihtiyaç ve mahrumiyetin adeta ikinci bir deri gibi vücuduma yapışmış olarak dolaştığımı göreceklerdir. Fakat hiç de saadet denen şeyi tatmadım diyemem. Fakir düşmüş bir ailede doğdum. Buna rağmen çocukluğum epeyce mesut geçti. Fakirlik içimizde ve etrafımızda ahenk bulunmak şartıyla ve şüphesiz muayyen bir derecesinde zannedildiği kadar korkunç ve tahammülsüz bir şey değildir. Onun da kendine göre imtiyazları vardır. Benim çocukluğumun belli başlı imtiyazı hürriyetti. Bu kelimeyi bugün sadece siyasi manasında kullanıyoruz. Ne yazık. Onu politikaya mahsus bir şey addedenler korkarım ki hiçbir zaman manasını anlamayacaklardır. Politikadaki hürriyet bir yığın hürriyetsizliğin anahtarı veya ardına kadar açık duran kapısıdır. Meğer ki dünyanın en kıt nimeti olsun ve tek insan onunla şöyle iyice karnını doyurmak istedi mi etrafındakiler mutlak surette aç kalsınlar. Ben bu kadar kendi zıttı ile beraber gelen ve zıtlarının altında kaybolan nesne görmedim. Kısa ömrümde 7-8 defa memleketimize geldiğini işittim. Evet, bir kere bile kimse bana gittiğini söylemediği halde 7-8 defa geldi ve o geldi diye biz sevincimizden davul zurna sokaklara fırladık. Nereden gelir, nasıl birdenbire gider? Veren mi tekrar elimizden alır yoksa biz mi birdenbire bıkar? Buyurunuz efendim, bendeniz artık hevesimi aldım, sizin olsun. Belki bir işinize yarar diye hediye mi ederiz? Yoksa masallarda duvar diplerinde birdenbire parlayan, fakat yanına yaklaşıp avuçlayınca gene birdenbire kömür veya toprak yığını haline giren o büyülü hazinelere mi benzer? Bir türlü anlayamadım. Nihayet şu kanaate vardım ki ona hiç kimsenin ihtiyacı yoktur. Hürriyet aşkı, haydi Halit Ayarcı'nın sevdiği kelimeyle söyleyeyim, nasıl olsa beni artık ayıplayamaz. Kendine ait bir lügati kullandığım için benimle alay edemez. Bir nevi snobizmden başka bir şey değildir. Hakikaten muhtaç olsaydık, hakikaten sevseydik, o sık sık gelişlerinden birinde adam akıllı yakalar, bir daha gözümüzün önünden, dizimizin dibinden ayırmazdık. Ne gezer? Daha geldiğinin ertesi günü ortada yoktur. Ve işin garibi biz de yokluğuna pek çabuk alışıyoruz. Kıraat kitaplarında birkaç manzume, resmi nutuklarda adının anılması kâfi geliyor. Hayır, benim çocukluğumun hürriyeti hiç de bu cinsten bir hürriyet değildir. Evvela burası zannımca en mühimdir. Onu bana hiç kimse vermedi. Bu sızdırılmış altın külçesini birdenbire kendi içimde buldum. Tıpkı ağaçta kuş sesi, suda aydınlık gibi. Ve bir defa için buldum. Bulduğum günden beri de küçücük hayatım, fakir evimiz, etrafımızdaki insanlar, her şey değişti. Vaka sonraları ben de onu kaybettim. Fakat ne olursa olsun bana temin ettiği şeyler hayatımın en büyük hazinesi oldular. Ne dünkü sefaletim ne bugünkü refahım hiçbir şey onun mucizesiyle doldurduğu seneleri benden bir daha alamadılar. O bana hiçbir şeye sahip olmadan, hiçbir şeye aldırmadan yaşamayı öğretti. Lüzumsuz hiçbir şeyin peşinde koşmadım, hiçbir ihtirasın peşinde beyhude yere emek sarf etmedim. Hiçbir zaman sınıfımızın birincisi veya ikincisi, hatta yirmincisi olmak istemedim. Fatih Rüştiyesi'ndeki sınıfımızın kalabalık mevcudu bana etrafımdaki yarışı en geri sıralardan, isterseniz buna kral locası deyin, seyretmek imkanını verdi. İnsan işlerine uzaktan bakmayı oradan öğrendim. Arkadaşlarımın çoğu gibi mektebe lalalarla, uşaklarla gitmedim. Ne yeni süslü elbiselerim, ne su geçmez botinim, ne sıcak paltom vardı. Daima diz kapaklarım yamalı, daima dirseklerim biraz dışarıya fırlamış gezdim. Hiç kimse mektebe giderken bin türlü sıkı tembihle beni öpmedi, ne de akşamüstü yolumu dört gözle beklediler. Hatta eve ne kadar geç gelirsem etrafımdakiler o kadar rahattı. Bununla beraber mesuttum. Bütün bu şeylerin yokluğuna karşılık hayatı ve sokağı kazanmıştım. Mevsimler, insanlar, hayvanlar, eşya, en munis, en değişik yüzleriyle benimdiler. Günde iki defa Edirne Kapı ile Fatih arasındaki yolun en uzun zaman içinde her adımı ayrı ayrı hayaller peşinde atarak gider gelirdim. Vaka 10 yaşlarıma doğru bu mesut hayatı bir ihtiras bulandırdı. Dayımın sünnet hediyesi olarak verdiği saatle hayatımın ahengi biraz bozulur gibi oldu. Bir ihtiras ne kadar masum olursa olsun yine tehlikeli bir şeydir. Bununla beraber Mesut yaratılışım onun hayatımı büsbütün çığırından çıkarmasına mani oldu. Bilakis ona bir istikamet verdi. Yani hayatım onunla şekil aldı. Belki de bana hürriyetin asıl kapısını o açtı. Dördüncü kısım. Babam istediği kadar doğum günümü eski bir kitabın arkasına 16 Recep-i Şerif sene 1310 diye kaydetmiş olsun, asıl Hayri İrdal'ın doğum tarihi bu saatin elime geçtiği gündür diyebilir. Onu mavi kurdelasıyla yengemin kordon parasından kurtulmak için bulduğu çare, yastığımın üstüne koydukları günden itibaren hayatım sanki daha başka türlü, daha çok derin, daha gayeli oluverdi. Bu küçük saat evvela etrafını temizlemek, kendi hayat sahasını layıkıyla benimsemekle işe başladı. Hiç olmazsa onun gelişiyle o zamana kadar benim diyebileceğim ne varsa hepsi birdenbire ikinci plana geçti. Yine dayımın hediyesi mukavvadan iki şerefeli minarem kendi çocuklarına başka türlü, isterseniz bugünkü tabirleriyle modern ve layık hediyeler seçen dayım, belki de babamın kayyum olması ve evimizin Mihrimah Camii'nin yanı başında olmasından bana bu cins hediyeler verirdi. Evimizin taşlığında o kadar dikkatle bütün mahalle çocukları hep beraber yaptığımız büyük uçurtma, camiin şurasından burasından aşırdığım kurşun parçalarını leblebiciye satarak tedarik ettiğim kara göz takımım, bir başkasının olduğunu bile bile her serbest olduğum anda Edirne Kapı mezarlıklarında, surlarda, bin türlü münasebetsizliğine tahammül ederek otlattığım komşumuz İbrahim Efendi'nin huysuz keçisi, hulasa etrafındaki her şey benim için manalarını kaybettiler. Korkarım ki bu hatıraları okuyanlar bu yazdıklarıma bakarak o güne kadar saat görmediğimi yahut evimizde hiç saat bulunmadığını zannedecekler. Hayır, tam aksine olarak evimizde birkaç saat birden vardı. Herkes bilir ki eski hayatımız saat üzerine kurulmuştur. Hatta sonraları Muvakkit Nuri Efendi'den öğrendiğime göre Avrupa saatçiliğinin en büyük müşterisi daima Müslümanlar ve onlar içinde en dindarı olan memleketimiz halkıymış. Günde 5 vakit namaz, Ramazanlarda iftar, sahur, her türlü ibadet saatle idi. Saat Allah'ı bulmanın en sağlam çaresiydi ve bu sıfatla eskilerin hayatını idare ederdi. Adım başında muvakkit haneler vardı. En acele işi olanlar bile onların penceresi önünde durarak cebinden servetlerine, yaşlarına, cüsselerine göre altın, gümüş, sadece savatlı, kordonlu kordonsuz, kimi bir iğne yastığı yahut kaplumbağa yavrusu kadar şişkin, kimi yassı ve küçük saatlerini besmeleyle çıkarırlar, sayacağı zamanın kendileri ve çoluk çocukları için hayırlı olmasını dua ederek ayarlarlar, kurarlar, sonra kulaklarına götürerek sanki yakın ve uzak zaman içinde kendilerine verdikleri müjdeleri dinlerler. Saat sesi bu yüzden onlar için şadırvanlardaki su sesleri gibi hemen hemen iç aleme büyük ve ebedi inançların sesiydi. Onun kendisine mahsus hayatın her iki buğdunda genişleyen hassaları vardı. Bir taraftan bugününüzü ve vazifelerinizi tayin eder, öbür taraftan da peşinde koştuğumuz ebedi saadeti, onun lekesiz ve arızasız yollarını size açardı. Evimizde üst katın sofasında babamın her başı sıkıldıkça satmaya kalkıştığı, fakat anlatacağım sebepler yüzünden bir türlü satamadığı büyük ayaklı duvar saati vardı. Duvarlardaki küçüklü büyüklü yazı levhaları, yerdeki asırlar, onların serin ve rutubetli kokusuyla, oda ve merdiven kapılarındaki kalın perdelerle beraber evimize küçük bir mescit hali veren bu saat babama dedesinden miras kalmıştı. İnsan kötülemekten hoşlanan bazı komşularımız, bilhassa o huysuz keçinin sahibi İbrahim Bey, bu saati babamın daha evvel kayyumluğunu yaptığı ahşap bir mescitten buraya getirdiğini iddia ederlerdi. Onların rivayetine göre mescidin yandığı gece babam birçok kurtarılan eşya ile, bilhassa yazı levhalarıyla beraber bu saati de eve getirmişti. Konsolun üzerindeki deve kuşu yumurtası, tavana asılı Mekke süpürgeleri ve kapı perdeleri de onlara göre bu eşyadandı. Zavallı baba, bir türlü önüne geçemediği bu iftiraya üzülür, günlerce ağzını bıçak açmazdı. İnsanlar niçin yalan söylerler ve iftira ederler? Benim naçiz kanaatime göre iftira sade çirkin değil, aynı zamanda gülünç ve aciz bir şeydir de. İnsan tabiatı iktizasınca birbirlerini kötülemek isteyenler sadece düşmanlarının hayatlarına baksınlar yeter. Çünkü her insanın hayatında hiçbir muhayyilenin icat edemeyeceği kadar aksaklık vardır. Ve bu aksaklıklar o insanla beraber yetişmiş, büyümüş, şahsi, nevi kendine mahsus şeylerdir. Kul kusursuz olmaz sözü sırf bu gerçek için söylenmiş bir sözdür. Bu hikmetin gösterdiği yoldan gidip karşımızdakini tanımaya çalışacağımız yerde iftiraya kalkmak adeta pazar malıyla giyinmeye benzer. Ben kendim hep böyle yaptım. Onun içindir ki bu hatıraları okuyanlar hiçbir yalan ve iftiraya tesadüf etmeyecekler, sadece bir takım şimdiye kadar gizli kalmış hakikatleri öğreneceklerdir. Belki bu hakikatleri naklederken ufak tefek onarmalarda bulunduğum olacaktır. Fakat bu kendimi vazifelendirdiğim hatırat yazarlığının icaplarındandır. Babamın birçok kusurları vardı ve zavallı hiçbirini gizlemezdi. İlk karısını ve ondan olan çocukları zar zor beslerken şer'i mahkeme kararıyla evimizde birkaç gün için o da ücretini vererek misafir kalan bir kadıncağızla hem de kocasından boşandığı günün haftasında kaşla göz arasında evlenmesi bu zaafların en iyi misalidir. Asıl kötüsü anneme o kadar bağlı olan babam bu kadıncağızla onu zengin zannettiği için evlenmişti. Halbuki kadın parasızdı. Babama evimizdeki misafirlik bedelini ve bazı mahkeme masraflarını ödemek için ikide bir koynundan çıkarıp gözümün önünde açtığı büyükçe kesedeki mecidiler meğer bütün servetiymiş. Buna rağmen babam bu kadını boşamadı, ömrünün sonuna kadar iki evli yaşadı. Bütün bunları rahmetliyi ayıplamak için söylemiyorum. Evlenme merakı bizim ailemizin ezeli derdidir. Ben kendi hayatımda bunu tecrübe ettim. Evet, babamın da herkes gibi komşularımızın pek haklı şekilde istismar edebilecekleri bir yığın zaafı vardı. Fakat hırsızlık, hem de bir cami eşyasını almak, velev ki vakıf malı olsun ve yanmış bir camiden gelsin. Hayır, bu babamın asla yapacağı iş değildir. Zaten bu saatin büsbütün başka bir hikayesi vardı. Babamın dedesi Baba Ali memurlarından Tevki-i Ahmet Efendi, Mısır meselesi zamanında bir iftira yüzünden başının çok sıkıştığı, hatta hayatının bile tehlikeye girdiği bir sırada kurtulursa bir cami yaptırmayı nezretmişti. İşler düzelip de rahat bir nefes alınca derhal işe koyulmuş, fakat parası yetmeyecek korkusuyla caminin arsasını aldıktan sonra geriye kalan parayla doğrudan doğruya binaya başlayamamış. Yaptıracağı camiye vakıf olmak üzere Edirne kapıda uzun zaman bütün aile, ahır ve hizmetçiler kısmında oturduğumuz büyük konakla bir iki akar daha satın almıştı. Paranın geri kalan kısmıyla da caminin hasırlarını, kilimlerini, kapının yanına koyacağı büyük saati, duvarlara asacağı yazı levhalarını, kandillerini tedarik etmişti. Böylece teferruatı hazırladıktan sonra adamcağız tam caminin inşasına başladığı sırada yeniden azledilmiş ve bir daha yakasını sıkıntıdan kurtaramadığı için temelleri kazılan caminin inşası kendiliğinden geri kalmıştı. Kendisine hayratının ne zaman biteceğini soranlara, takriben gelecek sene inşallah diye cevap verdiğinden dolayı eşi dostu ömrünün sonuna doğru onu Tevki yerine Takribi Ahmet Efendi diye anmaya başlamışlar. Ahmet Efendi ölürken oğlu Numan Bey'e bu camiden bahsederek, "Benim borcumdu fakat eda edemedim, Allah nasip etmedi, şimdi senin üstüne borçtur, onu behemhal yaptırmalısın" vasiyetinde bulunmuş. Babasından oturduğu konaktan başka 10 para mirasa konmayan Numan Bey'in hayatı bu vasiyet yüzünden büsbütün perişan olmuş. Babasının nezrini yerine getirmek için konağın kendisine varıncaya kadar nesi var nesi yoksa hepsini satmış, fakat bir türlü inşaata başlayamamıştı. İşte ailemizin cami eşyasıyla döşeli olan bu küçük evde yaşaması bu yüzdendi. Evkafta oldukça iyi bir memurlukla işe başlayan ve ardı arkası kesilmeyen talihsizlikler yüzünden küçük bir cami kayyumluğuna kadar inen babamın hayatını da dedesinin bu vasiyeti adeta zehirlemişti. Onun için babam başına gelenlerin hemen hepsinden içten içe biraz da alacaklısı addettiği bu saati mesul tutar ve onunla böyle her gün burun buruna yaşamaktan sıkılırdı. Artık unutulmuş olan cami hikayesini tazelememek için bütün dedikodulara sessiz sedasız katlanır, bu hikayeyi kimseye anlatmazdı. Hulasa hayatının gizli ve tek meselesi, faciası bu saat olmuştu. Gerek bu dedikodular, gerek sofaya verdiği o iç kapatıcı manzara yüzünden ben bu saatin düşmanı olmuştum. Halbuki güzel saatti. Kendi halinde hiç kimsenin işine karışmadan kervanını kaybetmiş bir mekkare gibi başıboş, dalgın dalgın bir yürüyüşü vardı. Hangi takvimle hareket eder, hangi senenin peşinden koşar, neleri beklemek için birdenbire günlerce durur, sonra ağır tok etrafı dolduran sesiyle hangi gizli ve mühim vakayı birdenbire ilan ederdi. Bunu hiç bilmezdik. Çünkü bu bağımsız saat ne ayar ne ıslah ve tamir kabul ederdi. O başını almış giden insanlardan tecerrüt halinde yaşayan hususi bir zamandı. Bazen durup dururken üst üste çalmaya başlardı. Sonra aylarca yalnız rakkasının gidiş gelişiyle kalırdı. Annem onun bu ihtiyari hallerini hiç iyiye yormazdı. Ona göre bu saat ya bir evliya idi yahut da onu iyi saatli olsunlar çarpmıştı. Bilhassa İbrahim Bey'in vefat ettiği gece belki de hemen hemen aynı sularda haftalardır işlemeyen saatin birdenbire en derin sesiyle vurmaya başlamasından sonra bu korku hepimizin içine yerleşti. Annem o günden sonra ayaklı saatimizden hep mübarek diye bahsetti. Bütün dindarlığına rağmen daha beşeri düşünen babam ise ona menhus adını koymuştu. Menhus veya mübarek bu saat çocukluğumun bir tarafını zapt etmiş gibidir. Bu büyük saatten başka bir de küçük masa saatimiz vardı ki babamla annemin yattıkları odada bir masanın üzerinde dururdu. Bu saat birincisi gibi dini veya uhrevi değildi. Tam aksine olarak laik bir saatti. Hususi zembereği kurulunca saat başlarında o zamanın çok moda olan bir türküsünü çalardı. Radyo çıktığından beri çalar saatler ortadan kayboldu. Doğrusunu isterseniz ben birincilerini tercih ederim. Vaka sesi maazallah kapı gıcırtılarına benzeyen ve bütün gayretlerine yahut gayretlerime rağmen hala üç makamı tanıyamayan büyük baldızımın sırf Halit Ayarcı'nın himmetiyle bu mühim müesseseye büyük ve şöhretli muganniye olarak girmesinden sonra böyle bir fikri ortaya atmam hiçbir zaman doğru olmaz. Ama ne yapayım ki radyo münasebetsiz bir icattır. Hiç olmazsa çalar saat bütün gün alabildiğine şarkı söylemez, cin yutmuş gibi dans havaları tepinmez, felaket yağmuru havadisleriyle üzerinize çullanmaz ve sizinki susturulduğu zaman behemeal komşularınki başlamaz. Bence radyo aklımın erdiği kadarını söyleyeceğim tabii, aziz okuyucum. Bu fikirleri dinlerken muntazam bir tahsil görmemiş, ömrü kahve peykelerinde geçmiş ihtiyar bir adamdan geldiklerini hiçbir zaman unutma. İnsan oğullarına lüzumsuz merakları aşılamaktan başka bir şeye yaramaz. Bazen düşünürüm, ne kadar garip mahluklarız. Hepimiz ömrümüzün kısalığından şikayet ederiz. Fakat gün denen şeyi bir an evvel ve farkına varmadan harcamak için neler yapmayız. Ben bile bu yaşta işimle gücümle meşgul olacağım yerde radyo başına oturup saatlerce bir kere bile gidip görmediğim, tabii sinemalardaki havadis filmleri hariç, futbol maçlarının, boks güreşlerinin hikayesini dinliyorum. Üçüncü saat babamın koyun saatiydi. Pusulalı, kıble dümalı, takvimli, alaturka ve alafranga, mevcut ve gayrimevcut bütün zamanları sayan acayip bir saatti bu. Tek bir kusuru vardı, o da muhtelif marifetlerine bir tek ustanın layıkıyla tanımasına imkan olmamasıydı. Nuri Efendi bile onu tam manasıyla ve her yandan işletebildiğine kâni değildi. Bir kere bozulunca kolay kolay tamir edilemiyordu. Yalnız orta katındaki odasında oturulan evler gibi saatin yarısı muattal dururdu. Babamın Nuri Efendi ile dostluğu bu yüzden sıklaşmıştı. Sanatın tam ehli olan ustam bu saati tamirden o kadar bıkmıştı ki sonunda babama kendi eliyle kurmasını bile men etmişti. Görülüyor ki dayımın hediyesi beni hiç de büsbütün gafil avlamamıştı. Daha doğrusu onun hayatımda dolduracağı yer kendisi gelmeden çok evvel hazırlanmıştı. O yaşta bir saati olup da içinde ne vardır diye merak etmemek kabil midir? Hele insan benim gibi çocukluğu boyunca ayaklı bir saatin adeta bir büyü gibi zapt ettiği bir evde yaşamış olursa. O zamana kadar azar, tekdir, belası saatlere yalnız dışlarından bakmakla yaşamıştım. Onları sadece seyrediyor varlıklarından lezzet alıyordum. Dayımın hediyesiyle beraber bende kendilerini yakından tanımak ve anlamak ihtiyacı başladı. Daha ilk elime aldığım gün zihni hayatım birkaç merhaleyi birden atladı. Niçin, neden ve nasıl suallerinin hücumu içinde kaldım. Dayımın hediyesinin elime geçtiğinden hemen birkaç hafta sonra bir daha hiçbir işe yaramayacak, hiçbir zamanı saymasına artık imkanı olmayan iğri büğrü maden parçaları paslı veya parlak bir yığın enkaz haline geldiğini söylemeye lüzum var mı? Bu tecrübeden elimde iki şey kaldı. Her gördüğüm saati çözmek ve içine bakmak hevesi, bir de saatten gayri şeye alakasızlık. O seneyi bu saat yüzünden, ertesi seneyi yolda bulduğum çok eski başka bir saat yüzünden aynı sınıfta geçirdim. Vaka üçüncü senenin sonunda daha ziyade babamın sızlanışlarına acıdıkları için bütün mektebin hatta semt halkının el birliği eden yardımıyla Rüşdiye'nin ikinci sınıfına atlayabildim. Ama bende de artık okuma hevesi kalmamıştı. Vaktimi daha ziyade Nuri Efendi'nin muvakkithanesinde geçirmeye başlamıştım. Gariptir ki bu devamsızlık mektep hayatım üzerinde epeyce müsbet bir tesir yaptı. Hocalarımız beni öyle sık sık görmedikleri için kabahatlerimi de görmüyorlardı. Onun için Rüşdiye'yi bitirene kadar bir daha sınıfta kalmadım. Zaten artık mektebin Allah'lık talebelerinden olmuştum. Bütün ömrüm boyunca her geçtiğim yerde beni karşılayan ve teşhi eden hazin baş sallamaları, kendisini gizlemeye çalışan merhametli tebessümler, daha hoyratlarında yüzüme karşın hain gülmeler başlamıştı. 5. Kısım. Sabahtan akşama kadar vaktimin çoğunu geçirdiğim Nuri Efendi'nin muvakkithanesinde ne bu baş sallamaları, ne o manalı tebessümler ve kahkahalar vardı. Orada sadece saatler vardı. Her pencerenin önünde karşı karşıya işleyen minder saatleri, duvar boyunca dizilmiş zaman nöbetçileri halinde ayaklı saatler, sağ tarafta Nuri Efendi'nin sedirinin üstündeki asma saat, odanın her tarafında pencere içlerinde döşeme kenarlarında sedir üzerinde küçük raflarda tamir için getirilmiş, kimi yarı çözülmüş, kimi parça parça, bazısı çırılçıplak, bazısı sadece üstü açılmış bir yığın saat vardı. Nuri Efendi gün boyunca bu saatlerle meşgul olur, gözleri yorulunca yap bir kahve diyerek sedire uzanır, bu taş oda içinde kabaran saat seslerinin içinde belki de görmediği, hiç göremeyeceği, el dokunduramayacağı, sesini dinleyemeyeceği dünyadaki bütün saatleri düşünerek dinlenirdi. Nuri Efendi benim tanımaya başladığım zamanlarda 55-60 yaşlarında, orta boylu, zayıf, kuru fakat dinç bir ihtiyardı. Ömründe hiç hastalık, hatta ufak bir diş ağrısı çekmediğini söyler ve bunu Rumeli toprağından gelmesine yorardı. Babam pehlivandı, ben de gençliğimde epeyce güreştim diyerek bu zayıf cüssede şaşılacak bir şey olan kuvvetli pazularını gösterirdi. Birisine kızdığı veya canı pek sıkıldığı zaman caminin avlusunda kim bilir hangi tamir kazanından kalmış kocaman bir taşı kucaklar şuraya buraya taşırdı. Uzun dört köşe yüzü, beyaz seyrek sakalı, büyük kestane rengi çok yumuşak bakışlı gözleriyle insanın üzerinde garip bir tesir yapardı. Bu bakışlarla karşılaşanlar onu sadece iyilik yapmak için yaratılmış tasavvur ederlerdi. Hani o masallarda başının sıkıldığı zaman yakıp imdadınıza çağırmak için size sakalından üç tel verip kaybolan ihtiyarlar gibi bir şey. Muvakkithaneye yerleştiğinden beri 35 sene geçtiği halde bir kere hiddet ettiğini, bir kere bağırdığını gören olmamıştı. Nuri Efendi'nin konuşması çok tatlıydı, tane tane kelimelerine dikkat ederek, onları adeta seçerek konuşurdu. Bilhassa saatçilik üzerine sohbetten çok hoşlanırdı. Tanıdıklarının bir kısmı onu büyük bir alim, bir kısmı ise yarı evliya addederlerdi. Hakikatte pek az tahsil görmüş, ancak bir iki sene cami derslerine devam etmişti. Bunu kendisi de gizlemezdi. Sık sık beni adam eden saatlerdir derdi. Galiba semtin en iyi saatçisiydi. Fakat bir meslek adamından ziyade işin zevkinde bir keyif ehli gibi çalışırdı. Kendisine saatlerini tamir için getirenlerle pazarlık etmez, ne verirlerse kabul ederdi. Yalnız saati bırakıp giderken sakın haber göndermeden gelip almaya kalkma derdi. Bazen de acele yok ha, acele istemem diye arkasından bağırırdı. Böylece kendisine emanet edilen saati bir kere açtıktan sonra bir cam kavanoz altına koyar, bazen haftalarca el sürmeden karşıdan seyreder, eğer işliyorsa zaman zaman üstüne eğilir, sesini dinlerdi. Bu halleriyle üzerimde bir saatçiden ziyade saat doktoru hissini bırakırdı. Zaten saatle insanı birbirinden pek ayırmazdı. Sık sık Cenab-ı Hak insanı kendi sureti üzere yarattı, insan da saati kendine benzer icat etti derdi. Bu fikri çok defa şöyle tamamlardı. İnsan saatin arkasını bırakmamalıdır. Nasıl ki Allah insanı bırakırsa her şey mahvolur. Saat hakkındaki düşünceleri bazen daha derinleşirdi. Saatin kendisi mekan, yürüyüşü zaman, ayarı insandır. Bu da gösterir ki zaman ve mekan insanla mevcuttur. Bu cins benzerlikler üzerinde ısrar eden bir yığın sözü daha vardı. Maden kendiliğinden ayar kabul etmez, insan da böyledir. Salah, iyilik, hakkın bize lütufla bakışı sayesinde olur, saat de böyledir. Nuri Efendi de saat sevgisi bir nevi ahlaktı. Bozuk bir saate bir hastaya, bir muhtaca bakar gibi bakmaya alış. Ve Nuri Efendi hakikaten öyle yapardı. Diyebilirim ki en çok üzerine düştüğü saatler hurda denebilecek kadar bozulmuş, atılması lazım gelen, hatta atılmış saatlerdi. Onlardan biri eline geçince çehresi adeta yumuşardı. Kalp işlemiyor artık, beyinde de arıza var. Yahut nasıl yürüsün biçare, iki ayağının ikisi de yok diye büsbütün beşeri bir dil konuşurdu. Şurada burada tesadüf ettiği yaymacılardan bu cins bozuk saatleri satın alıp ötesini berisini değiştirerek tamir ettikten sonra fakir dostlarına hediye ederdi. Al bakayım şunu, hele bir zamanına sahip ol, ondan sonrasına Allah kerimdir sözü kendisine dert yananların, fakir olmak şartıyla, çoğuna cevabı idi. Böylece Nuri Efendi'nin sayesinde zamanına tekrar sahip olan insan sanki darıldığı karısıyla daha kolay barışabilir, çocuğu daha çabuk iyileşirmiş yahut hemen o gün borçlarından kurtulacakmış gibi sevinirdi. Bunu yaparken iki türlü sevap işlediğine inandığı muhakkaktı. Çünkü bir yandan yarı ölü bir saati diriltmiş oluyor, öbür yandan da bir insana yaşadığının şuurunu, zamanını hediye ediyordu. Nuri Efendi böyle esaslı tadillerle yeniden zaman arabasına koştuğu saatlere o devrin silahlarını kastederek hafif bir alayla muaddel adını verirdi. Çünkü bu saatlerde zemberek, tulumba, çarklar her biri ayrı fabrikalardan, ayrı işçiliklerden gelmiş olurdu. Bu cinsen bir saati eline alıp da evirip çevirirken ne kadar bize benziyor, tıpkı bizim hayatımız derdi. Bu Nuri Efendi'nin sonradan Halit Ayarcı'nın verdiği isimle içtimaiyatçı tarafıydı. Bu sözleri senelerden sonra Halit Ayarcı'ya naklettiğim gün Aziz Veli Nimet'im hakiki bir heyecana kapılmış, adeta boynuma atılarak "Siz büyük bir filozofla tanışmışsınız azizim" diye bağırmıştı. Halit Ayarcı ile ilk tanıştığım günün, daha doğrusu gecenin hikayesini bütün teferruatıyla ileriki sayfelerde yazacağım. Burada yalnız enstitümüzün İstanbul halkını o kadar şaşırtan, düşündüren ve aynı zamanda güldüren sloganlarının Nuri Efendi'nin bu naklettiğim cümlelerinden doğduğunu derhal ilave edeyim. Ne gariptir ki yıllar boyunca merhum üstadımın bu cümlelerini veya benzerlerini dinlemekle gençliğimi yok yere harcadığımı düşünmüş ve azap çekmiştim. Halbuki refaha, ikbale, insanın hakiki kıymetlerini yapan umumi hizmete onların sayesinde nail oldum. Fakat elden ne gelir? Kör topal idadi tahsilimi mektepten ve hocalardan elden geldiği kadar uzak kalmak şartıyla bitirmeye uğraştığım o yıllarda, Nuri Efendi'nin hiçbir açık geliştirme yapmadan, insanla saat, saatle cemiyet arasında bulduğu yakınlıkları, onların üzerine kurduğu hayat ve cemiyet felsefesini nereden anlayacaktım? Çünkü Halit Ayarcı ve Doktor Ramiz'i sonradan bana söylediklerine nazaran bu hakiki felsefeydi. Şurasını da derhal kaydedeyim ki Doktor Ramiz, Nuri Efendi'nin bu sözlerini Halit Ayarcı ile beni tanıştırdığı o günden çok evvel, hem de birçok defalar dinlediği halde, ancak Halit Ayarcı onları beğendikten sonra kıymetlerini anladı. Doktor Ramiz daima biraz dalgındır, kendiliğinden herhangi bir şeyi güç bulur. Hele umumi kanaatin dışına hiç çıkmaz. Nitekim bana karşı davranışları da böyle oldu. Daima dost ve mükrimdi. Sohbetimden hoşlanır, dertlerimi dinlemekten hiç bıkmaz. Görünmezsem arar bulur, çoluk çocuğumun sıhhatini düşünür, bana ufak tefek yardımlar da ederdi. Halit Ayarcı ile tanışmama o vesile oldu. Fakat hiçbir zaman benim gerçek değerlerimi görmedi. Hakkımdaki kanaati herkesin kanaatiydi. Yani bana ilk devirlerde hep bazı hususi meziyetleri de bulunan biçare bir meczup, kabiliyetsiz bir adam, bir hayat dışı gözüyle baktı. Ancak Halit Ayarcı'nın beni takdir ettiğini gördükten sonradır ki hakkımdaki görüşü değişti ve bir daha metimi dilinden düşürmedi. Öyle ki elde mevcut 4 eserinin endeksinde Freud'dan, Jung'dan, Halit Ayarcı'dan sonra en çok zikredilen ad benim adımdır. Hemen hemen rahmetli hocam Nuri Efendi ve Şeyh Ahmet Zamani ile bir ayarda geliyorum. Bana kalırsa bu kadarı da fazlaydı. Ben böyle ilmi eserlerde adı geçecek adam olmadım. Tabii insanlık hali, ben de onun bu iltifatlarını mükafatsız bırakmadım. Daima ufak tefek ücret zamlarıyla kendisini korudum. Ma mafih büsbütün haksızlık da etmeyelim. Uzun zaman beni tedavi eden Doktor Ramiz, okuyucuların ileride görecekleri gibi hayatımın başka bir tarafıyla, Seyyid Lütfullah'a bağlı tarafıyla alakalıydı. Bu da gösterir ki gerek Nuri Efendi'yi, gerek beni, daha doğrusu benim vasıtamla Nuri Efendi'yi ve bittabi Nuri Efendi'nin arasından beni ve ikimizin arasından da saatin ve zamanın hayattaki ferman ferma, insanüstü rolünü ilk anlayan ve takdir eden Halit Ayarcı'dır. Zaten onun belli başlı meziyetlerinden biri de gizli kalmış kıymetleri bulup çıkarmasıdır. Nuri Efendi ve Halit Ayarcı, işte benim hayat mekiğim bu iki kutup arasında dolaştı. Birisini çok gençken insanlara ve hayata gözlerim henüz açıldığı sırada tanıdım. Öbürü her şeyden ümit kestiğim, hatta ömür defterimi tamamlamış sandığım bir zamanda karşıma çıktı. Fakat bu ayrı meziyette, ayrı zihniyette insanlar bütün zaman ayrılıklarının üstünden, hayatımdan bir daha ayrılmamak şartıyla birleştiler. Ben onların bir muhassalasıyım. Tıpkı Nuri Efendi'nin o kadar dikkatle ve ayrı ayrı işçiliklerden gelmiş parçaları birleştirerek tamir ettiği, zaman kervanına kattığı hurda saatler gibi, onlardan bir parça, onların muaddel bir halitası, terkip halinde eseriyim. Nuri Efendi belki saat tamirinden ziyade saatlerin ayarında titizdi. Ayarsız saat bu halim selim adamı adeta çileden çıkarırdı. Meşrutiyetten sonra bilhassa şehir saatleri çoğalınca ayarsız saat göreceğim korkusu ile muvakkithaneden çıkmaz olmuştu. Ona göre işlemeyen, kırılmış, bozulmuş bir saat hastalanmış bir insana benzerdi. Tabiatında mazurdu. Fakat ayarsız bir saatin hiçbir mazereti yoktu. O bir içtimai cürüm, korkunç bir günahtı. İnsanları ifal etmek, onlara vakitlerini israf ettirmek suretiyle hak yolundan ayırmak için şeytanın başvurduğu çarelerden biri de Nuri Efendi'ye göre şüphesiz ayarsız saatlerdi. Nuri Efendi sık sık ayar saniyenin peşinden koşmaktır derdi. Halit Ayarcı'yı pek şaşırtan sözlerinden biri de bu olmuştu. Düşün Hayri İrdal, düşün aziz dostum, bu ne sözdür? Bu demektir ki iyi ayarlanmış bir saat bir saniyeyi bile ziyan etmez. Halbuki biz ne yapıyoruz? Bütün şehir ve memleket ne yapıyor? Ayarı bozuk saatlerimizle yarı vaktimizi kaybediyoruz. Herkes günde saat başına bir saniye kaybetse saatte 18 milyon saniye kaybederiz. Günün asıl faydalı kısmını 10 saat addetsek 180 milyon saniye eder. Bir günde 180 milyon saniye, yani 3 milyon dakika. Bu demektir ki günde 50 bin saat kaybediyoruz. Hesap et artık, senede kaç insanın ömrü birden kaybolur. Halbuki bu 18 milyonun yarısının saati yoktur ve mevcut saatlerin çoğu da işlemez. İçlerinde yarım saat, bir saat gecikenler vardır. Çıldırtıcı bir kayıp. Çalışmamızdan, hayatımızdan, asıl ekonomimiz olan zamandan kayıp. Şimdi anladın mı Nuri Efendi'nin büyüklüğünü, dehasını? İşte biz onun sayesinde bu kaybın önüne geçeceğiz. İşte enstitümüzün asıl faydalı tarafı. Muarızlarımız istediklerini söylesinler. Biz bu cemiyete en mühim işi yapıyoruz. Derhal büyük ve sıhhatli bir istatistik hazırlayın ve broşürleri bu hafta sonunda basalım. Daha doğrusu onu ben hazırlarım. Bu kadar mühim işi hiç kimseye veremem. Fakat siz de Nuri Efendi'nin hayatını anlatan bir kitap yazın. Şöyle Avrupalıca bir kitap. Bunu yalnız siz yapabilirsiniz ve vazifenizdir de. Bu adamı dünyaya tanıtmalıyız. Bu kitabı yazmadım. Daha faydalı olması, müessesesinin politikasına daha fazla yardım etmesi için onun yerine aynı fikirleri ve malzemeyi kullanarak Ahmet Zamani Efendi'nin hayatı ve eserlerini yazdım. Acaba bu ustama bir ihanet midir? Nuri Efendi bana fazla iş vermez, verdiği işin de behemeyal yapılmasını istemezdi. Aceleye lüzum yoktu. O zamanın sahibiydi. Ona istediği gibi tasarruf eder, yanındakileri de az çok bu hakkı tanırdı. Zaten o beni daha ziyade bir dinleyici olarak kabul etmişti. Ara sıra oğlum Hayri derdi, iyi bir saatçi olup olmayacağını bilmiyorum. Doğrusu bunu senin hayrın için çok isterdim. Sen erken yaşta bir iş tutup ona kendini vermezsen büyük sıkıntılara uğrayabilirsin. Yaratılışın mütevazi insan yaratılışı. Hayata ve etrafa karşı yeter derecede dayanıklı değilsin. Seni ancak iş kurtarabilir. Yazık ki bu iş için lazım olan dikkat sende yok. Fakat saatleri seviyorsun, onlara acıyorsun. Bu mühim bir şeydir. Sonra ayrıca dinlemek gibi bir hasretin var. Burası muhakkak. Dinlemesini biliyorsun ki bu mühim bir meziyettir. Hiçbir şeye yaramasa bile insanın boşluğunu örter, karşısındakiyle aynı seviyeye çıkarır diye iltifat ederdi. Nuri Efendi her yıl bir takvim neşrederdi. Büyük bir kısmı bir yıl evvelkinden olduğu gibi aktarılan bu takvimi Kasım sonlarında yazmaya başlar, Şubat ortasını Nuru Osmaniye'de bir matbaaya benimle yollardı. Bu işin gözümün önünde olması beni çok şaşırtırdı. Rumi, Arabi aylar, onların mevsimlerine aşılanmış daha başka, daha eski yıl ve zaman bölümleri, güneş, ay tutulmaları, en ince hesaplarıyla her gün için kaydedilen kuşluk, öğle, ikindi, akşam, yatsı saatleri, büyük fırtınalar, küçük fakat onun hesabında çok manalı rüzgarlar, gün dönümleri, şiddetli soğuklar, eyyamı bahur sıcakları, bu küçük cami odasında başında takkesi, alçak sedirinde sağ dizinin üstüne kağıt tomarlarını dayayarak, pirinç gibi rakam dizilerini sıralayan bir adamın kamış kalemiyle sarı pirinç divitinden yavaş yavaş adeta çok çeşitli bir rüya gibi doğarlar. Sanki sırası geldikçe meydana çıkmak, dünyamızda hüküm sürmek için odanın bir köşesinde, ışığın en az uğradığı ve sağ seslerinin en fazla yığıldığı bir tarafında toplanırlardı. Onun bu takvime çalıştığı günlerde ben hakiki bir mucizeye şahit oluyormuşum gibi kendimi esrar içinde kaybederdim. Bir sene evvelki takvimi de aynı şekilde ömrümüzün bütün merhaleleriyle hazırladığını bildiğim için adeta onun tarafından tanzim edilmiş bir dünyada, onun iradesinden çıkmış bir ışık içinde yaşadığımı zanneder ve rahmetli üstadıma biraz da korku karışan başka türlü bir hayranlıkla bağlanırdım. İkinci ayrımın sonu, sayfa 39.